أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi çarşamba günleri klasik dönemin önemli sufi müelliflerinden Ebu Abdurrahman Es-Sülemi Hazretlerinin İnsanı Kamil Nasıl Olunabilir? Erdemli, davranışlara sahip insan nasıl olunabilir sorusuna cevap arayan Fütüvvet Risalesi, yani delikanlı insan olma, erdemli, güzel vasıflarla bezenmiş, doğru düşünen, doğru davranan bir insan tipi nasıl olur sorusuna cevap arayan Fütüvvet Risalesi'nden okuyorduk. Ramazan dolayısıyla ara vermiştik. Şimdi inşallah tekrar Ramazan sonrasında okumaya başlıyoruz. Cenab-ı Hak nasip ederse inşallah bu yılın, yani eğitim yılının Haziran'ın sonuna doğru bu eserimizi inşallah bitirmiş olacağız. Bu şekilde Fütüvvet Risalesi'ndeki anlatılan o önemli fikirleri de anlamış olacağız inşallah. Tabii bu eseri okumaktaki temel gayemizin kendimizi gözden geçirmek, manevi gelişim, ahlaki gelişimimizin bir anlamda hesabını sormak. Yani doğru mu davranıyorum, doğru mu düşünüyorum? Belki çoğu zaman doğru düşünüyorumdur. Çünkü Müslüman insanlarız, doğru bilgiyi az çok herkes kendi miktarınca biliyor ama doğru davranmak her zaman kolay değil. Bazen durumlar çelişkili olabiliyor. Yani mesela ne gibi? İnsanın hem sevgisini, muhabbetini hem de nefretini, buğzunu göstermesi gereken yerler var. Hani nerede hani el hubbu lillah vel buğdu lillah ifadesiyle de bildiğimiz, zaman zaman belki çoğu zaman muhabbet, sevgiyi, şefkati ortaya koyacağız ama bazen de gerektiği zaman buğz etme, yani nefret etme duygusunu da göstermemiz gereken yerlerde olabiliyor. İşte Allah için sevme, Allah için buğz etme ifadesi aslında bunu gösteriyor. İşte bunları seçmek, yani ne zaman sevgiyle, muhabbetle, ne zaman da nefsim için olmamak kaydıyla buğz etme davranışını göstereceğim. Bunu ayırt etmek de her zaman kolay değil. Çünkü nefs bizi doğrudan kötülüğü yaptırarak etkilediği gibi bazen de dolaylı kötülük yaptırır. Yani sureti haktan gözükür. Doğru davranma sanki yolunu gösteriyormuş gibi yanlış davranışı telkin edebilir. Çünkü nefsin çok özel bir arkadaşı var. Dostu var, vaizi var, nasihatçisi var, tanrısı var diyelim daha da ileri giderek. O da şeytandır. Yani nefs öyle kendi başına elimize bırakılmış hiçbir ne diyelim etkiden uzak bir varlık değil. Yani bu temel bilgiyi çok iyi bilmek lazım. Yani nefsimizin, yani benliğimizin önemli bir düşmanı olduğunu, yani şeytandan bahsediyoruz. Bundan dolayı da sürekli tazyik altında olduğumuzu, yani bir baskı altında. Hani bir insanı sürekli baskılarsanız ne olur? O baskı yaptığınız tarafa doğru kaçar. Yani eğilim gösterir. Dolayısıyla baskılanmak kolay bir iş değil. Yani insan sürekli baskı altında olan bir varlıktır. Ali zaman zaman da şunu hep söylüyoruz. Diyoruz ki yani insan, ya iyi insan, Müslüman, güzel insan, namazını da kılıyor, işte oruç da tutuyor. Ama yani kötü hareketlerde bulunuyor. Hiç beklemezdik ondan bunu falan diyoruz ya. İşte bu aslında bu işin kolay olmadığını gösteriyor. Baskılayan, zorlayan daraltan bir varlık var. Gelip bizi etkileme gücüne sahip, Allah tarafından kendisine bu imkan verilmiş. Bu da imtihanın sırrı. Yani imtihanımız kolay değil bizim. Çünkü biz gerçekten çok değerli, önemli bir varlığız. Kainatın göz bebeğiyiz. Rabbimizin halifesiyiz. Dolayısıyla bizim işimiz zor. Diğer varlıklar gibi değil. Melekler gibi de değil, hayvanlar gibi de değil, bitkiler gibi hiç değil. O yüzden bu tür eserleri okuyarak aslında o ince çizgileri fark etmeyi öğreniyoruz. Furkan, Faruk sıfatımız Hazreti Ömer Efendimiz gibi gelişiyor. Ve duygularımızın, düşüncelerimizin, hissiyatımızın, eğilimlerimizin, kalbimizde yer etmiş bu prensiplerin nereye ait olduğunu çok iyi tahlil etmemiz gerekiyor. Bu eserde bize elhamdülillah müellifimizin, sufimizin diğer eserlerinde de olduğu gibi, çünkü aynı müellifin Uyubun Nefs ve Deva'uha, nefsin ayıpları ve tedavi yöntemleri diye tersinden bir risalesi var. Burada iyi davranışları anlatıyor. Orada ise kötü olanları, yani nefsin kötülüklerini, ayıplarını, kusurlarını anlatıyor. Ve tedavi yöntemlerini de söylüyor. Çok enteresan, güzel kitaplar. Bunlar bizim medeniyetimizi şekillendirmiş. Bakın bu Fütüvvet Risalesi aslında bizim Osmanlı'daki ahilik teşkilatının kurulmasına zemin hazırlamış bir kitaptır. Bütün fütüvvetnamelerin yazılması bu eser vesilesiyle olmuş. İlk eserimiz bu zaten bu anlamda. Evet. O zaman bugün inşallah yine birkaç madde okuyarak devam edelim. Diyor ki sufimiz, وَمِنَ الْفُتُوَّةِ, yine fütüvvettendir. Yani erdemli davranış kalıplarındandır. اَنْ يَبْدَ الرَّجُلُ, kişinin başlaması, بِالْعَطَاءِ, vermeye başlaması, vermesi, قَبْلَ السُّعَال, yani sual etmeden, istemeden vermesidir. Çünkü devamında diyor ki فَاِنَّهُ اِذَا اَعْطَى, kişi verdiği zaman, بَعْدَ السُّعَالِ, istenince, istendikten sonra, biri istedikten sonra verdiğinde bu ne olur? Bu verme değil işte. Kâne olur, semenen bir karşılık olur. Lima وَجْهِهِ, isteyen kişinin yüz suyunun karşılığı. Adam gelmiş, sana yüz dökmüş, tevazu içerisinde kendi benliğini ayaklar altına alarak senden istemiş. Yani şimdi bunun karşılığında vermemek zaten çok ayıp olur yani. Bakın istemiş. İşte bu istendiği zaman seni vermiş olman bir verme biçimi, ama bu fütüvvete yakışmıyor. Yani fütüvvet ehli insan, yani en doğru davranışı göstermek isteyen insanın yapacağı şey, o kişi istemeden onun ihtiyacını görmek ve çaktırmadan vermek. Çünkü isteyince zaten bir durum oluşuyor. Alçalıyor, zillet içine düşüyor. Sizin izzet haliniz ortaya çıkıyor. Veren el oluyorsunuz. Ama çaktırmadan, o istemeden, dolaylı yoldan kendisine ihtiyacını giderecek malı, mülkü, neyse artık neye ihtiyacı varsa ona tevdi ettiğinizde, verdiğinizde alçalmıyor. Yani niye? Çünkü istemiyor ki. Sen veriyorsun. Borç verebilirsin veya ne bileyim işte yardım edebilirsin. Bunları çaktırmadan, hani sağ elin verdiğini sol el görmeden dediği gibi hadis-i şerifin, bu şekilde yapmak daha doğru. Fütüvvet ahlakına, yani erdemli insanın davranışına bu yakışır. Çünkü biz bir şeyi vereceğimiz zaman yani bize ait olan bir şeyi vermiyoruz aslında. Değil mi? Yani Cenab-ı Hakk'ın bize emanet olarak vermiş olduğu bir şeyi yerine iade ediyoruz. Çünkü verilen her şey bize ait değil. Biz zannediyoruz ki bedenimiz bize ait, fikriyatımız bize ait, malımız bize ait, her şey bize ait. Yani bize ait olan her şey öyle değil. Onlar mecazi aidiyettir. Mecazen sen ona sahipsin. Çünkü yarın hak vaki olduğunda hiçbiri senin elinde kalmıyor. Varislere kalıyor. Onlar da kavgasını veriyorlar. Dolayısıyla sahip olduğumuz şeylerin aslında hakikatte bize ait olmadığını aslında anlatıyor bu aynı zamanda. İstenmeden vermiş olmak bana ait değil ki. Ben yerine iade ediyorum. Cenab-ı Hak bana bunu kendi yolunda insanlığa hizmet etmek için kullanmak adına verdi. Ben de veriyorum yani. Burada bir üstünlük, hani hava atacak bir durum yok. Karşıyı da ezmeden bu işi yapıyorum. Bak, yani gözüne sokmadan, bak ben sana veriyorum ha, bunun kıymetini bil. Bak bunun karşılığında beni biraz öv. İşte aday olursan bana oy ver. Ne bileyim yani, işte buna benzer. Dünyada bir takım ondan isteklerde bulunmuş da olabiliriz dolaylı olarak. Hani bugün de hep işler referansta gidiyor ya. Normal devletin işleyişinde, kurumların işleyişinde, değil mi abi? Belediyede veya işte valilikte veya farklı kurumlarda, okullarda. Yani normal işlemesi gereken durumlar normal şekilde gitmiyor. Hep referansta, birileri referans oluyor. Peki neden referans oluyor? Yani gerek yok ki, normalde işlemesi lazım sistemin. Niye? Çünkü insanlar birbirine referans olarak aslında rant sağlıyorlar. Yani kendilerine bir güç oluşturuyorlar. Hani derler ya, halk arasında duyarsınız. İşte ben falancanın işini gördüm. İşte bak ona yardım ettim. İşi olmuyordu, ben yaptım. Adamın hakkı işte bir yere girmek veya orada çalışmak, görev almak. Değil mi? Olsun. Genelde amiler böyle yapıyormuş, duyuyoruz. İşte referans bul gel. Yani falancanın işte dan bir mektup al gel. Niye? Çünkü falanca ona yazdığında o falanca katında onun ne oluyor? Bir hakkı olmuş oluyor. Bak ben senin referansınla gelen adamı işe aldım. Dolayısıyla sen de, ben senden bir şey rica ettiğimde sen de bana yaparsın. Bak devletin, biz devleti bu insanlara niye emanet ettik? Ediyoruz. Hizmet görsünler diye, değil mi? Orası hizmet makamıdır. Biz olmasak devlet diye bir şey söz konusu değil. İnsanlar halk olmasa. Halkın adına oraya oturmuş insanların, yani hizmetin dışında kendi çıkarlarına maddi veya makamsal veya farklı şekillerde yani rant sağlamaları çok çirkin bir şey. Bak Cenab-ı Hak burada görüyor musun şu ahlakı? Yani işte bunu okumaları lazım o insanların. Burada verirken bile istenmeden vermesini ve aslında verenin kendisi değil Allah olduğunu hissederek vermesini istiyor. Sen vermiyorsun aslında. İstediğinde, verdiğinde sen aslında onun sana yüz döküyor ya, yüz suyu döküyor. Onun karşılığını vermiş oluyorsun diyor. Bak semenen bir lima iveçihi. Hani yüz suyu ifadesi de buradan geliyor. Veç yüz demek, ma su demek. Yani sana yüz suyu dökmüş. Sen de onun karşılığı, istediği neyse veriyorsun. Bu gerçekte verme değil. Hatta onu zorunlu olarak veriyorsun. Niye? Ya adam istemiş, şimdi vermesek ayıp olur. Değil mi? Öyle diyoruz ya, ayıp olur yani, şimdi yapmasak ayıp olur. Vermesek ayıp olur. Şimdi bu vermesek ayıp olur hikayesinden çıkmak lazım. Bu fütüvet ahlakına yani erdemli insan olmak Allah adamına yakışmıyor. Allah adamı zaten doğal olarak sürekli aktif haldedir. Elindeki bütün imkanları paylaşıyor durumdadır. Zorlanarak bunu yapmaz. Zorlanıyorsa nefs demek ki henüz daha ikna olmuş değil. Mutmainne, radiyye, merdiyye makamına gelmiş değil. Hala emmarede, levvamede dönüp duruyor demektir nefsimiz. O yüzden kendimizi test etmeliyiz. Ayıp olmasın diye mi veriyoruz verdiğimiz zaman? Yoksa gerçekten adam gibi vermek için, yani verme, cömertlik vasfını ortaya koymak için mi veriyoruz? Bunu test etmemiz lazım. İşte bakın bu metinler bize bu şekilde ne yapıyor? Bunları öğretmiş oluyor. Evet, şey geçiyorum, orada rivayet var. O rivayetin kendisini okuyorum. İnne eftalel atiyye, vermenin en üstünü, verme biçiminin en değerlisi, ma ataytar racule kablel mes'ele. Şimdi kendisi o prensibi söyledi ama arkasından da işte yine ondan önce söylenmiş sözler var. Onlardan da bir tanesini delil getirmiş oldu. İstemeden önce mes'ele, sual, ikisi de aynı. Yani mes'ele konu anlamına geldiği gibi istemek anlamına da geliyor. Sual kökünden, aynı kökten. İstemeden önce kişiye senin vermendir diyor. Fe izâ se'eleke, senden biri bir şey istediğinde, fe innemâ tu'atîhi, sen de ona verirsen vermiş olursun, semene veçihi, Yani o yüz dökmenin, yüz suyu dökmenin karşılığı, hemen karşılık demek. Hayne bezelehu leke, sana o yüz suyu döktüğünde, ortaya koyduğunda, yani kendi nefsini ayaklar altına alıp isteme, zordur istemek çünkü, istediğinde, o davranışı gösterdiğinde, sen de aslında verdiğinde onun karşılığı olarak bir şey vermiş oluyorsun. Hakikatte vermiş sayılmazsın. Çünkü sen isteyerek vermiyorsun. Yani vermeyi hedef edinerek vermiş olmuyorsun. Ayıp olmasın diye veriyorsun. Bu verme biçimi çok değerli değil Allah katında demek istiyor. Yine başka bir rivayet var. Onun Türkçesini okuyayım. Zaman kazanmak için. Hediyelerin üstünü biri senden istemeden verdiğindir. Çünkü adam senden isterse sen onun döktüğü yüz suyunun parasını vermiş olursun. Evet, zaten bunu okumuştuk. Şöyle bir şiir var. Aslında bunu okuyacaktım. Diğerini Arapçası okumuştum zaten. Bu manada bana şu şiir okundu diyor müellif. İsteyerek yüz suyu döken kimse, yani bir şey isteyerek yüzünü alçaltan kişi, bir karşılık almaz. Çünkü istemekle karşılığında verileni taçsan isteme ağır gelir. Bütün verilenler hafif kalır. Yani o istemek o kadar zor ki. Kişi kendini alçaltıyor, seni yukarıya çıkartıyor. Dolayısıyla yani senin verdiğin şey aslında o isteme fiili karşısında çok basit kalır. Dolayısıyla sen o adamın senin karşısında düştüğü duruma cevap vermek için aslında verme eylemini gerçekleştirirsin. Buradan değerli kardeşlerim, yani çok ince bir nokta var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hem de anlamaya çalışıyorum. Gerçekten hani Allah adamı olmak kolay bir iş değil. O sürekli cömert olma, sürekli güzel fiilleri hem iç dünyasında planlıyor olma, hem de yeri zamanı geldiğinde dış dünyada kolayca bunu yapabilme eylemidir. O yüzden büyükler, yani zengin insanlar ama aynı zamanda da maneviyat erleri verirken evladım şunu buyur al, borcumu sana veriyorum şeklinde, yani borcum var sana, Allah bana zenginlik verdi, sana da fakirlik vermiş, ne yapalım, sen olmasan başka biri olur, fark etmez benim için, ben sana olan borcumu iade ediyorum, lütfen bu borcumu al şeklinde böyle güzel bir şekilde verirler. İşte değerli kardeşlerim, şu anda dünyayı idare edenlerin, hani bugünlerde görüyoruz işte Amerika'nın Cumhurbaşkanı, Başkanı neyse, yani dünyaya iyilik yapıyormuş gibi artık dünyayı korumak, bilmem işte askeri anlamda yardım etmek istemiyorum diyor. Bana para verin diyor. Paranız yoksa madenlerinizi verin diyor. Yani ben karşılıksız sizi koruyorum, halbuki karşılıksız korumuyor. Birçok ülkenin birçok zenginliğini alıp götürüyor. Kültürünü alıp götürüyor. Yani buna benzer birçok nimetlerini alıp götürüyor. İşte Avrupa'nın, Amerika'nın, Afrika'nın zenginliği aldığı gibi. Ama hala doymuyorlar, görüyor musunuz? Hala istiyor. Bir ülkenin geleceğini, ya bırak o ülkeleri yardım da etme ama başlarında bela da olma. Çek git. Yok, gitmiyor. Gitmiyor ve diyor ki zenginliğinizi alacağım. Bana şu kadar para vereceksiniz. İşte Suudi Arabistan'dan istiyor, öbüründen alıyor. Yani alıyor zaten. Veya başka türlü alıyor. Silah satarak alıyor. Savaşlar meydana getiriyor. Krizler oluşturuyor ülkeler arasında. Parçalıyor, bölüyor. Ondan sonra da onlar kavga ederken de silah satıyor onlara. Şimdi yani bütün bu mantıkla dünyanın idaresinden siz ne hayır bekliyorsunuz? Bir o mantığa bak, bir de bu mantığa bak şimdi. İşte Osmanlı diyorlar ya bazıları, sömürmediği için yıkıldı falan. Hayır, onun için değil ama sömürmedi hakikaten. Çünkü onun ruhunda fütüvvet ahlakı var. Ahilik ahlakı, kardeşlik hukuku var. Yani Müslüman olmasa bile insanlar, o insanların hakları var bizde. Onların ihtiyaçlarını gidermek bizim vazifemiz. Dolayısıyla yani bu gözle baktı dünyaya. Onları o güzel davranışlarıyla hem İslam'a da çağırmış oldu. Zaten amaç o. Yani dünyanın nimetlerini ele geçirmişsin, kullanmışsın, tepe tepe ne faydası var? Ne olacak yani? En son bir karış toprağın içine gidiyorsun işte. Kaybolup gidiyorsun. Her şeyin burada kalıyor. Böyle bir gerçeklik önümüzdeyken, yani bütün dünya elimizde olsa ne olacak? Değil mi? hiçbir anlamı yok. İşte elimizdekini böyle güzel bir şekilde insanlara lütfederek, Allah'ın vermiş olduğu bir borç olarak kabul edip, borcumu iade ediyorum, vazifemi yapıyorum duygusuyla yapmak çok enteresan bir manevi ahlak. Yani buna sahip olmak hem fert için çok önemli, çünkü fert bu şekilde ne diyelim, cimrilikten kurtuluyor, kasvetten kurtuluyor. Böyle bir insan huzurlu bir insan oluyor. Başkalarına yardım etme duygusuyla kendini iyi hissediyor ve aynı zamanda da dünyaya iyilik yaymış oluyor. O yüzden bizim bu eserlerimiz gerçekten hala güncelliğini koruyan, şimdi dünyanın üniversiteleri çalışıyor. Bilim yapıyor güya bunlar. Yaptığınız bilim sonucunda elde ettiğiniz bana fikirleri Allah aşkına söyleyin. Yani yaptığınız bu kadar araştırma yapıyorsunuz, bu kadar para harcıyorsunuz, bu kadar insanı çalıştırıyorsunuz. Laboratuvarlarda, işte sosyal çalışmalarda, anket, mülakat, bir sürü iş yapıyorsunuz. Ne çıkıyor sonuçta? Şu eserdeki ortaya konan maddeler kadar sonuç çıkartabiliyor musunuz? Çıkartamıyorsunuz. Niye? Çünkü araç olarak kullandığınız yöntemler yanlış. Burada insanı kamil olma, hani insan süzüle süzüle bütün varlığın ne diyelim toplamı bir varlık olması münasebetiyle, İbn Arabi'nin diliyle söylersek kevni camia, her şeyi kendinde toplayan oluş, varoluş. Mecmu'l bahreyn, iki denizin birleştiği yer. El cemaiyye el ilahiyye, ilahi birliktelikten bahsediyor. Yani bizim yapımızda, şu küçük cürmümüzde ne var? Allah'tan başlayarak yarattığı bütün varlıkların hepsinin özeti var burada. Hem mana var hem madde var. O yüzden cilmimiz küçük ama kendimiz büyüğüz. Dolayısıyla bunun farkında olarak yaşamak önemli. Bu duygular işte o farkındalığı sağlıyor. Yoksa sadece yiyen içen bir hani hayvan mesabesinde kalıyoruz. Bu da insani bir durum değil. Sadece kendini düşünen, egoist, başkalarının elindekilerini de göz diken bir tip oluyoruz yani. Sürekli insanları elinden çalmaya çalışıyoruz. İşte ihaleyi kendimize çeviriyoruz. Niye çeviriyorsun kardeşim? Herkes versin vereceğini, hangi miktarı, kim bu işi daha iyi yapabilecekse, değil mi? Daha uygun fiyata ve daha iyi bir şekilde. O alsın. Niye karışıyorsun? Niye arkadan film çeviriyorsun? Bırak. Başka bir kardeşin ben daha uygun fiyata bunu yapıyorum, yapabileceğim diyorsa devletin kurumu da kar etsin. Sen kazanma. Sen başka bir şey yap. Allah sana rızkını başka yerden verir. Sen buradan yani ihaleye fesat karıştırarak aslında bir şey elde etmiyorsun. Kendini kandırıyorsun. O gelen, oradan gelen rızık, fazla rızık senin elinden gidecek. Merak etme. Kaybolacak. Bir de hesabını vereceksin. Ayıp değil mi? Diğeri kardeşin değil mi? O da tüccar, o da katılsın. Niye onun önüne geçiyorsun? Ha sen daha iyi bir rakam vermişsen, daha uygun, sen geç. O zaman gönül rahatlığıyla ben kazandım dersin, geçer gidersin. Ama böyle arkadan filmler çevirmek, planlar yapmak yani insanla yakışmıyor, Müslümanla hiç yakışmıyor. Yine bu anlamda şu şiir okundu bana diyor. Cömert de olsa, cimri de olsa senin elinin suyu benim döktüğüm yüz suyuna karşılık değildir. Yani yüz suyu dökmek çok zor anlamında söylemiştik bunu. Yani az da versen, çok da versen verdiğin benim döktüğüm yüz suyunun karşılığı bile olamaz. Dolayısıyla sen vermiş sayılmazsın. Evet, bunu bu şekilde geçelim inşallah.